أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 743. حديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن Hiçbir baba çocuğu için güzel terbiyeden daha değerli bir yatırım yapmamıştır. Aleyhissalatü vesselamın böyle buyurduğunu İmam Kudai bize haber veriyor. Ciddi alanlar için bir kere daha duyurulur. Hiçbir baba çocuğu için güzel terbiyeden daha değerli bir yatırım yapmamıştır. Ev için, bark için, dükkan için, tezgah için, mal için, mülk için, at için, araba için yapılan yatırımları tenkit için söylemiyorum. Ama eğer bir baba çocuğu adına güzel bir yatırım yapacaksa, öyle imkan, öyle fırsat bulmuşsa, bunu düşünüyorsa, çocuğunu seviyorsa, gelecekte çocuğumun rahat ve huzuru için diyorsa, çocuğum istikbalini kurtarsın, İstikbalde çocuğum rahat etsin diyorsa, komşularına soruyor değil mi böyle insanlar? Çocuğu olanlara, çocuğunun konumu ve durumunu sevdiği insanlara soruyor. Ne yaptınız çocuklarınızın adına, ne tür yatırımlar yaptınız diye. Hatta belki babasına ya da yakınlarına soruyor, akrabalarına ya da çocuklarının durumunu sevmediği insanlar için böyle bir soru aklına bile gelmiyor. Mesela eğer babası kendisini istemediği bir yere yatırmışsa, bu yatırımdan dolayı bir ömür rahatsızlık çekiyorsa, babasına inat onun yatırdığı yerden başka bir yatak yorgan arıyor çocuğuna. Evet, bunları biliyoruz. Ama başka kimlere sormuyor ki? Yazarlara soruyor, çizerlere soruyor, yaşarlara soruyor, ödürlere soruyor ama Allah'a ve Resulüne sormak aklına gelmiyor galiba insanların. Oysa aleyhissalatü vesselam sorsaydık diyecekti, biz sormasak söylemiş. Çünkü o rahmetellil alemin, o bizi bizden daha çok seven Allahu Teala'nın, Rahman ve Rahim olan Allah'ın tecellisi, bize rahmetellil alemin gönderdiği seçkin kulu peygamberi aleyhissalatü vesselam diyor ki, hiçbir baba çocuğu için güzel terbiyeden daha değerli bir yatırım yapmamıştır. Ama o kadar yozlaşmış, o kadar asıldan uzaklaşmış bir toplumsal yapı var ki hayatımıza hakim, hemen tereddütler beliriyor kafanızda değil mi? Güzel terbiyeden kastı ne acaba peygamberin? Hani şöyle tezgahların güzelce anlaşılabilmesi, iyi bir tezgahtarlık terbiyesinden geçmesi mi? İyi bir ustalık mantığı kazandırmak mı? İyi bir fabrikatörlük geleneği öğretmek mi? Ya da iyi bir ne acaba? Hani hayata hakim, meydanlara hakim, piyasaya hakim, kitaplar dünyasının etkin ve egemeni veya paralar dünyasının hakimiyetine sahip birisi olarak mı bir çocuğun terbiyesinden söz edersiniz? Dikkat edin, aklınızı başınıza alın, kimin sözünü dinlediğinizi tekrar bir kere daha aklınıza getirin, düşünün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor ki o edep konusunda şöyle diyordu. Eddebeni Rabbi. فَاَحْسَنَ تَعْد۪يب۪ Onun babası yoktu. Babası terbiye etmeyecekti. Babası olsaydı da zaten yine Allah'ın eğitiminden geçecekti. O seçkin bir kul olarak peygamber olacaktı. Peygamberdi. Yani o peygamber olarak doğdu demiyorum. Elbette 40 yaşından sonra vahiy gelince peygamberdi. Fakat elbette diğer çocuklardan, diğer insanlardan, çevresindeki her bir varlıktan daha farklıydı. Ama onu Allah özel terbiye edecekti de her baba çocuğunu terbiye ederken onun terbiye sistemine, onun terbiye yönüne, onun terbiye hal ve ahvaline müracaat etmeli değil miydi? Nasıl yiyecek, nasıl giyecek, nasıl içecek veya günlük hayatında şöyle evin içinde neler yapacaktıdan tutun, sokakta, çarşıda, pazarda, diğer insanlarla, diğer varlıklarla, hayvanlarla, hatta semavat ve arzla nasıl bir diyalog içinde olacaktı? Bütün bunlar onun eğitimi anlamına, terbiyesi anlamına gelecekti. İşte yeniden okuyoruz. Ma nehale validun veledehu eftale min edebin hasenin. Hiçbir baba çocuğu için güzel terbiyeden daha değerli bir yatırım yapmamıştır. 744. Ma nuzi'atir rahmetu illa min şakiyyin. Merhamet duygusu, rahmet duygusu ancak İslam yolundan ayrılmış, azgın tabiatlı kişilerin kalbinden sökülüp alınmıştır. Şakî olanların, şekavet sahibi olanların. Aleyhissalatü vesselam, Allah-u Teala'nın imtihanı sonucunda insanların ya sonunda sa'id ya da sonunda şakî olduklarını beyan ediyordu. Yani bir insan bütün bir hayatın değerlendirmesiyle sonunda cenneti hak eden bir amel defterine sahipse ona sa'id deniliyordu. Cenneti hak etmişti, cennete gidecek ve orada ebedi kalacaktı. Ya da amel defterinin toplam değerlendirmesine göre eğer cehennemi hak etmişse ona da şakî deniliyordu. O da cehennemi hak etmişti. Orada ebediyen kalacaktı. İşte cehennemde ebedi kalmaya mahkum insanlar ya da iradeleriyle bunu seçen insanlar, amelleriyle bunu ortaya koyan insanlar bir başka ifadeyle hadisten anladığımız kelimeyi kullanarak şakî olan, şekavet sahibi olan insanlar işte ancak onların kalbinden rahmet ve merhamet duygusu sökülüp alınır. Geri kalan eğer insanda cennete doğru bir meyil varsa, cennetlik olmaya bir heves varsa, cennet yolunda olmaya bir talep varsa, cennetlik olmayı istiyorsa, o mutlaka rahmet ve merhamet sahibi olmalıdır. Hayır, ben rahmet etmiyorum insanlara, ben merhamet etmiyorum insanlara, ben mahlukat ve mevcudata rahmet etmiyorum, ben taşa toprağa, ben elmaya ayvaya ya da ben yiyecek içecekten giyeceğe kadar hiçbir şeye acımak diye bir şey bilmiyorum, benim kalbimde acıma duygusu söküp alınmıştır diyorsa eğer bir kişi, kendisinin cehennem yolunda olduğunu bilsin anlamına da gelir. Allahu alem. Buna göre insanlar kalplerini bazen yoklasınlar. Her şeye rağmen kırıntı halinde bile olsa kalması gerekir. Tüm sökülüp alınmamalı, tüm sökülüp atılmamalıdır kalpten, yürekten, içten o rahmet ve merhamet duygusu. Eğer acıma duygusu bitmişse insanda, o artık azgın tabiatlıdır, İslam yolundan ayrılmıştır, cehennem yolunu boylamıştır, o sonunda cehennemde ebedi kalacak şakilerin biridir. Yeniden okuyorum. Mâ nüzi'atir rahmetu illâ min şakiyyin. Merhamet duygusu ancak İslam yolundan ayrılmış, bir başka ifadeyle azgın tabiatlı kişilerin kalbinden sökülüp alınmıştır. 745. Ma nekasa malun min sadakatin ve la afa raculun an mazlimetin illa zadehullahu biha izzen. Sadaka vermekle mal eksilmez. Bir kimse uğradığı haksızlığı affederse bu vesileyle Allah onun izzetini artırır. Bu hadis-i şerifte hayatın iki temel konusu bize öğretilmiş. Bir, malın eksilmesi ve artması ama bunun sadakayla ilintisi. Şöyle, İslam, Müslümanlık, Allah'ı razı etme derdi, peygambere benzeme endişesi olmasaydı insanlarda, öyle insanların hayatında sadaka olur muydu zaten? Olmaz ki. Sadaka, İslam'ın prensiplerinden biridir. Allah'a ibadet yollarından biridir. Bir inanç sistemidir ki o amel olarak sadaka diye ortaya çıkar. Allah-u Teala'nın mülkün tek sahip olduğuna iman eden insanlar, o mülke nereden nasıl ulaşacakları ve edindikleri mülkün nereye nasıl sarf edecekleri konusunda Allah'ın tek söz sahibi olduğuna da iman etmeleri onların inancıdır da bunu uygulamalarına sadaka diyorduk. Tasdik etmeleri anlamına gelirdi. Allah'ın dediğini Allah dedi diye Allah'a kulluk manasına icra edecekleri bir ameldi sadaka. İşte bunu böylece yapınca insanlar olur mu? Mal azalır, eksilir der mi bu Müslümanlar? Onların aklına, onların kafasına böyle bir endişe gelir mi? Çünkü malın vererek eksilmesi prensibi İslam'da uzaktan ya da yakından müminin kalbine atılan bir düşünce değildir. Ama materyalist mantıkta her şeyi maddeci planda çözdüğünü zanneden insan düşüncesine göre veya kapitalist sistemde her şey para, her şey maddeye dayanır, her şeyin aslı ve esası budur. Kaç lira vardır kesende, ne kadar para vardır kasanda, sen o kadar adamsın, o kadar güçlüsün denilen bir sistemde elbette birine bir şeyler verdiniz mi? Onu deftere yazmak zorundasınız. Allah'ın yazdığına ve yazdırdığına inanan insanların sistemi değildir bu bir anlamda. O zaman da elbette 1.000 liranız vardı. Üçünü verdiyseniz geriye 3 lira eksik 1.000 liranız kalır değil mi? O sadaka değil ama sadakayı yazmazsınız. O onun hakkıydı zaten öyle bilirsiniz. Tasadduğu insanlara söylemezsiniz. Hatta öyle sadaka verirsiniz ki sağ elinizin verdiğini sol eliniz bilmez bile. Öyle olunca malınızdan eksilme mi? Bu hiçbir zaman söz konusu değildir. Olmaz, olamaz da zaten. Sadaka vermekle mal eksilmez. Evet, aynen böylecedir. Çünkü sadaka, hatta bir anlamda malın bereketinin artması demektir. Yani kişinin o malı kullanma imkanının çoğalması demektir. Bu ancak iman işidir. Bu ancak teslimiyet işidir. Dahası olmaz. Hatta Allah için yapılan bir infakı Kur'an-ı Kerim bize 1'e 700 katlanma şeklinde anlatırdı bilirsiniz. Bakara suresi 261. ayet. Meselullezine yunfikune envalehum fi sebilillah kemethel habbetin embetet seb'a senabile fi külli sümbületin 100 habbe. Vallahu yudaifu limen yasha vallahu vasiun alim. Malını, mülkünü kendisine ait Allah'ın imtihan için verdiğine inandığı o mülkiyetindeki her bir birimi Allah yolunda kul olmak için infak edenlerin örneği sanki bir tane atmış toprağa, bir tane düşmüş toprağa, ondan 7 başak çıkmış. Her bir başakta da 100 tane var. Böylece 1, 700 olmuş. Dahası vallahu yudaifu limen yeşâ. Allah dilerse dilediğine, layık olana, samimiyetine, ciddiyetine, konumuna, durumuna göre çok çok daha fazla, kat kat fazla verir. Allah imkanı bol ve her şeyi bilendir. Buna göre biz vereceğiz. İnfak edeceğiz, tasadduk edeceğiz, sadaka vereceğiz ve Allah malımızı eksiltmeyecek, bilakis hem de daha çok artıracak. Bana şöyle demeyin. Elimde 10 kilo hurma vardı. Ben onda bir infak sorumlusu olduğumu zannettim. Onun 1 kilosunu Allah için, Allah'ın vermemi istediğine inandığım insanlara dağıttım. Ama geldim evdekini bir tarttım ki Allah onu 9 kilodan 100 gram bile artırmamış. Yani eksilmiş gördüğünüz gibi. Hani 10 kilodan 100 gram varsa bari ya, öyle değil, eski haline bile gelmemiş deseniz. Deyin siz, demeye devam edin isterseniz. Bir Müslümandan söz ederler. Abid Fazıl, alim bir zat imiş. Cebinde olan para kadar değil, hatta bazen durumun zaruretine binaen cebindekinden daha fazlasını, yani birinden emanet alarak infak eder, tasaddukta bulunurmuş. Bazı konuyu az bilenler ya da bilmek isteyenler sorarlarmış, hocam, yani siz bu kadar parayla ama sorumlu değilsiniz ve fakat sizin yok ya da siz zor duruma düşmekten korkmuyor musunuz deyince, siz ne diyorsunuz? Galiba biz Kur'an okumadan bunu anlamak istiyoruz. Yoksa bu işi anlatan Kur'an'da bir ayet mi var mı demek istersiniz? Açın Sebe suresini, 39. ayeti okuyun bakalım diyormuş. Beraber okuyoruz. Kul inne rabbi yebsudur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh. Söyle, insanlar duysun, kıyamete kadar bütün insanlar öğrensin, söyle onlara, benim Rabbim de, diyor aleyhissalatü vesselam, dedi ki bu ayetler bize intikal etti. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Kullarından kimi diler, kimi isterse ona rızkı yayıverir. Verdikçe verir. Aman Allah'ım hem ne kadar verir. Ama kimilerine de وَيَقْدِرُ لَهُ Yeterince verir. Sadece ona yetecek kadar verir. Başkalarına verecek kadar değil belki de. Arkasından وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ Fakat siz size verilen çok ya da çoğa göre az, yani yeterli bir rızık konusunda Allah sizi imtihan ettiği bilinciyle eğer siz size verileni başkalarıyla paylaşır, infak ederseniz sizin olandan ya وَيَقْدِرُ لَهُ bölümüyle sizin veya يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ şeklinde sizin olan size ait rızıktan siz başkalarını da faydalandırır, yani başkalarına infak ederseniz فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah hemen akabinde, hemen sizin vermenizin arkasından size bir halef tayin edecek. Yani onu size tekrar verecek, sizi tekrar rızıklandıracak, size tekrar nasipler ayıracaktır. Ve huve hayrul razıkîn, o gerçekten rızık verenlerin, rızık verir bilinenlerin en hayırlısıdır. O fehuve yuhlifuh ayetindeki fe harfinin, bir şeyin akabinde hemen arkasından olacağının beyanı anlamına geldiğini özel vurgulayarak beyan edermiş o hoca. Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet etsin. Söyleyin, böyle bir inanç Kur'an'ın bana verdiği bir yükümlülük olunca ben terazimle tarttığım, elimle, dilimle, gözümle saydığım şeylere değil, elbette Allah'ın gönderdiğine, peygamberin dediğine inanırım. Ben infak edersem, ben sadaka verirsem mutlaka benim malım ve mülküm, yani bana ait, bana tahsis edilen şeylerin artış göstereceğine inanıyorum. Benim kullanım kolaylığım, rahatlığım ve huzurum artacaktır mutlaka. وَلَا عَفَى رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ Eğer bir adam da uğradığı bir haksızlıktan dolayı bu haksızlığı yapanı, bu zulmü edeni affediverirse, illa zâdehullâhu biha izzen, Allah bu vesileyle onun izzetini artırır, şerefini artırır, aziz kılar. Yapılan haksızlıklar, zulümler konusunda galiba af esasına dayalı İslam'ın hükmünü anlamak için zulmedenin, haksızlık edenin Müslüman olup olmama esasını da göz ardı etmeyeceğiz. Yani bir kafir, bir münkir, bir İslam ve din düşmanı bana haksızlık ediyorsa oh oh ne güzel ettin, hadi affettim seni, devam et zulmüne demem gerekmiyor. Ama bir Müslüman kardeşim bana yanlış yapmışsa, hata etmişse, kasten yapmış, insanlığından dolayı yapmış ya da azzen yapmış ya da İşte bir haksızlık yapmışsa, lakin bundan pişman olmayı henüz bilmemiş, pişman olmuş da bunu bana açamamışsa, ben onu affetmek zorundayım. İyi bir Müslümanı tarif eden bir hadis hatırladım. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, haksızlık eden, zulmeden Müslüman kardeşini affetmek şeklinde tarif ediyordu aleyhissalatü vesselam. Konuyla ilgili, Ebu Bekir Efendimiz'i hatırlıyoruz. Hani İslam tarihinde meşhur Ayşe annemizin tertemiz, iffetli ve namuslu bir kadın olduğunu Allah'ın beyan ettiği olayı hatırlarsınız. İfk hadisesi diye meşhurdur. Birkaç hain, münafığın ortaya koyduğu bu iftira hadisesine bir iki Müslüman da gafletle, cehaletle katılıvermişti. Onlardan biri de Mıstah adında birisiydi. Gariban bir aileydi Mıstah ailesi. Ebu Bekir Efendimiz onlara maddi yardımda bulunur, destekte bulunurdu. Böyle bir hadiseye adı karışınca o şefkatli ve merhametli baba, kızına yapılan bu işten dolayı galeyana gelmiş, öfkelenmiş ve demişti ki, bitti artık, onlara yardım yapmayacağım, onları desteklemeyeceğim, onların yanında olmayacağım demişti. Ama Allahu Teala Hazreti Ayşe annemizin iffet ve namus beratını gönderdiği ayetlerden sonra 22. ayette Nur suresinde diyordu ki: "Ve la ye'teli ulul fadli minkum ve's-sa'a en tu'tu ulul qurba ve'l-mesakin ve'l-muhacirin fi sabilillah ve'l-ya'fu ve'l-yasfahu ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum vallahu gafurur rahim." Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Hani vazgeçmişti ya Ebu Bekir Efendimiz, bitti demişti ya, tamam bir daha vermeyeceğim demişti ya, Cenab-ı Hak hemen hükmünü beyan ediyor. Öyle yapmasınlar, vermeye devam etsinler, dahası affetsinler, müsamahalı davransınlar. Çünkü اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah'ın gufranına nail olmasını istemez misiniz? Allah sizin günahlarınızı böylece affedecek. Bundan yana değil misiniz? Allah gafur ve rahim olandır diye buyurunca hemen affettiğini, yanlış yapıp yanlışından vazgeçtiğini beyan etmiştir. Öyle olunca zulme uğrayan bir Müslüman da eğer kendisine haksızlık eden Müslüman kardeşi ise onu affedecektir. Yani sanki şöyle düşünecektir: Allahu Teala benim yüzümden kıyamet gününde hiçbir Müslümana azap etmesin. Evet, ben kendi şahsım adına ondan dolayı her bir vesileyle rahatlıkla söylüyorum. Ya Rabbi, benim hakkım olan, benim hakkımı yiyen Müslüman kardeşlerimin bugüne kadar kimler varsa onların, bugünden sonra kimler olacaksa onların, benim üzerimde hakkını ben helal ediyorum. Benim hakkım bitmiştir. Sen onları da affet, beni de affet ya Rabbi diyorum. Çünkü eğer ben onları affedersem, bana zulmedenleri ben affedersem, bana haksızlık edenlerin haksızlığını görmezden gelir yok sayarsam, Allah'ın beni aziz kılacağına inanıyor, beni şereflendireceğine inanıyor ve beni yarın affedeceğine inanıyorum. Peki ama o bana yanlış yapanlar münafıksa? Yani peki ama o bana yanlış yapanlar, haksızlık edenler zalimse gerçekten, yani inne şirke le zulmün azim şeklinde müşrik zalimse, kafir zalimse, hain zalimse, cehennemde ebediyen kalacak zalimse, benim onlara hakkımı helal etmem söz konusu olur mu? Bir anlamı var mı bunun? Ne ki, yani biraz argo olacak ama affedersiniz, hafif bir tabir olacak. Ben aklımı peynir ekmekle mi yedim denir değil mi? Böyle konularda olmaz öyle şey. Yeniden diriliş gününde Müslümanca dirilen her kardeşime ben hakkımı helal ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra da olursa hakkımı yiyenler onlara da helal edeceğim şimdiden. Bu benim Allah'ın affına nail olmam konusunda bir inançtır. Ama dünyada da ahirette de bu hadise göre büyük bir müjdeye nail oluyorum. Allah beni aziz kılacaktır. İlla zâdehullâhu biha izzen. Allah onun izzetini artırır diyor aleyhissalâtu vesselâm. Yeniden okuyorum. Mâ nekasa mâlun min sadakatin ve lâ afâ racülün an mazlimetin illâ zâdehullâhu biha izzen. Sadaka vermekle mal eksilmez. Bir kimse uğradığı haksızlığı affederse bu vesileyle Allah onun izzetini artırır. 746. مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ ya da diğer rivayette الْمَرْءُ اِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ Kişinin ailesi ve kendisi için yaptığı harcamalar onun adına sadaka olarak yazılır. Kişinin ırz ve namusunu korumak için yaptığı her davranış onun namına amel defterine sadaka olarak kaydedilir. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Zaten İslam dininde birebir karşılık denilen şu determinist bir sistem olsaydı işimiz haraptı. Sonumuz çok kötü. Çünkü yaptığımız ne ki yapacağımız ne olsun, ama Allahu Teala her bir hareketimize sanki özel mükafat veriyor. Bakın, bir iyilik yapıyorsunuz, en az 10 ama 700 ama daha fazla karşılık veriyor Allah. Ama bir iyilik yapmayı düşünüyorsunuz, yapamadınız, yine bir sevap veriyor. Bir kötülük yapmak istediniz ama olmadı dediniz, bu bana yakışmadı, imanıma yazık, İslam'a yazık dediniz, vazgeçtiniz, bir sevap kazanıyorsunuz. Kötülük düşündünüz ve yaptınız, sadece bir günah kazandınız ama ondan sonra pişman oldunuz, tevbe ettiniz, vazgeçtiniz, Allah onu silecek, affedecektir. Ya da bir iyilik yaptınız arkasından, o onu temizleyecektir elbette. Dahası yolda yürürken Müslümanların rahatsızlığı, Müslümanca yaşayışlarına engel bir durum gördünüz, ortadan kaldırmaya çalıştınız, bu imanın tezahürü olarak size sevap yazılacak bir konu olacaktır. Ya da bir adam hanımının ağzına verdiği lokmadan dolayı da sevap kazanacaktır. Mescide yürüdüğü her adımdan dolayı, Allahu Ekber dediğinden dolayı, Sübhanallah Elhamdülillah dediği için hep sadaka sevabı kazanacaktır. Hatta bir hadiste öğrenmiştik, bir kişinin hanımıyla cinsel anlamda beraberliği, o da onun için sadaka sevabı kazanacak deyince aleyhissalatü vesselama, aman ya Resulallah, yani zevkini tatmin ettiği halde mi? Evet, ama haramda tatmin etseydi günah değil miydi diyen peygamberimiz burada da der ki, bir adam ailesi ve kendisi adına harcamalar yapıyorsa, yani kendi karnını doyurmak için helalinden kazanıyor ve harcıyorsa, yani kendi bedenini örtmek için, Allah'ın haramına düşmemek için, Allah'ın emrini yerine getirmek için hareket ediyorsa, bundan dolayı harcama yapıyorsa, bu da onun için sadaka sevabıdır. Ayrıca ırzını ve namusunu korumak için hareket ediyorsa, çabalıyorsa, uğraşıyorsa, bu da ona sadaka sevabı kazandıracaktır. Yeniden okuyorum. مَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتُبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ الْمَرْءُ اِرْضَهُ كُتُبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ Kişinin ailesi ve kendisi için yaptığı harcamalar onun adına sadaka olarak yazılır. Kişinin ırz ve namusunu korumak için yaptığı her davranış onun namına, amel defterine sadaka olarak kaydedilir. 747 مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ وَصَبٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا سَقَمٌ وَلَا اَذَنْ وَلَا حُزْنٌ حَتَّ الْهَمَّ يَهُمُّهُ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ Elhamdülillah. Bakın müjdeye. Anlayabildiysem birlikte yeniden anlayalım. Mü'mine iyileşmeyen bir dert, bir bitkinlik, bir hastalık, bir incinme, kaygı ve hatta onu tedirgin eden bir üzüntü dokunmuşsa Allah-u Teala bununla onun günahlarından bir kısmını örtmüş, silmiş olur. Günahlarına kefaret olur bu. Elhamdülillah. Demek ki derdiniz, sıkıntınız bir müjdedir aslında. Hastalığınız bir müjdedir. İncinmeniz, yorulmanız, düşmeniz, sağınızın solunuzun acıması ya da bir tedirginlik ya da bir üzüntü, hatta bir başka rivayette elinize ayağınıza batan bir diken bile sizin hayrınıza vesile olacaktır. Yeter ki biz onun yolunda olalım. Anladığım öyle. Aklıma böyle geliyor. Yani bir Müslüman Allah'a kulluk yolunda olduğu sürece, Allah'a kul olmak için kalkıp kul olmaya çalıştığı, kul olmak için yatıp kulluğa devam ettiği sürece başına gelen her şey onun hayrınadır. Yeter ki kul olma yolunda olsun. Bir başka ifadeyle, yolları Allah, mesela En'am suresinde ana yol olarak, asıl yol olarak, esas yol, kulluk yolu olarak ortada bir yol diye tarif eder. وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا Ama bu yolun sağında solunda da yollar vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yere çizdiği çizgilerle bunu gösteriyordu. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ diye Allah-u Teala'nın beyan ettiği yandaki, sağdaki ve soldaki uzağındaki ve yakındaki yolları da tarif ederek sakın onlara girmeyin, onlarda olmayın diyordu. İşte sırat-ı müstakim denilen Allah'ın yolu, İslam yolu, Kur'an yolu, Peygamberimizin yolu, peygamberlerin yolu, iman yolu, İslam yolu, ihsan yolu, ne derseniz işte Allah'ın rızasına kavuşturan, cennete götüren, cehennemden kurtaran bir yol var ya, kişi o yolda olduktan sonra hastalanırsa da karlıdır, iyi olursa da, yürürse de karlıdır, düşerse de, ayakta durursa da karlıdır, oturursa da, tepe taklak gitmişse de karlıdır, ama sürünmüşse de, ama istenir ki dimdik ayakta ve ciddi ve güzel yürüsün, sıkıntı çekmesin, buna dua eder, ama değilse her şeye rağmen o yolda olduğu sürece o hep karlıdır elbette. Yeniden okuyorum. Ma yusibul mü'mine vasabun ve la nasabun ve la sekamun ve la eden ve la huznun hattel hemme yehummuhu illa kefferallahu bihi min hatayahu. Mü'mine iyileşmeyen bir dert, bir bitkinlik, hastalık, incinme, kaygı ve hatta onu tedirgin eden bir üzüntü dokunmuşsa Allahu Teala bununla onun günahlarından bir kısmını örtmüş, silmiş, yani affetmiş olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.